Ayrım 11.
Ağaçların arasından çıkan bir leopar üzerimize doğru geldi. Postu grup rengi, benekleri kar tanesi. Ben bu desenden ötürü leopar demiştim ama hayvan aslında kaplan kadar vardı. Garip, duraklamalı bir tempo ile yürüyor, yokuşu çıkmak için zorlanıyordu. Yaklaştığında soluk soluğa olduğunu duyabildik. Bizi görmesine, saldırmasına imkan yok dedim kendi kendime. Aç görünmüyor. Hoş, kaplanların aç olup olmadığını anlamak kolay değildi. Richie, yaralı bu. Yürüyüşündeki garip ritim, yabancı bir yaratık oluşundan değil, hayvancağızın korkunç bir güç tarafından ezilmiş oluşundandı. Altın gözleri acıyla yanıyordu. Kendini zorluyor, sanki meydanı aşıp ağaçların arasına dalması hayati bir önem taşıyormuş gibi direniyordu. Yardım etmeye koştuk. Aslında somut bile olsak ona nasıl yardım edebileceğimizi bilmiyordum. Yakından çok iriydi. Omuz yüksekliği Leslie'nin boyu kadardı. Bir ton çekiyor olmalıydı. Solumasında ıstırap duyuyorduk. Pek bir ömrü kalmadığı belliydi. Omuzlarında ve kalçalarında kurumuş kanlar gördük. Hayvan yıkıldı. Doğrulup birkaç adım ilerledi. Bir daha yıkıldı. Gümüş çiçeklerin arasına. Hayatının son saniyelerinde niçin o ağaçlara varmaya o kadar çok istiyor diye merak ettim. Richie, ne yapabiliriz? Burada böyle çaresiz bakamayız. Leslie'nin gözlerinde acı vardı. Bir yolu olmalı. O kocaman kafanın yanına çömeldi. Yaralı hayvanı avutmak üzere uzandı. Ama eli postun içinden geçiverdi. Hayvan da kendisine dokunulduğunu hissetmedi. Ziyanı yok tatlım, dedim. Kaplanlar da tıpkı bizim gibi o kaderleri kendileri seçerler. Ölüm bizim için olduğu gibi onlar için de hayatın sonu değil. Doğru diye düşündüm ama züğürt tesellisi. Hayır, bu güzelim yere sırf onun ölümünü seyretmek için gelmiş olamayız değil mi Richie? Olmaz. Dev çimenlerin üzerinde titredi. Sevgilim, derken Leslie'yi kendime doğru çektim. Bir nedeni var. Her zaman bir nedeni var. Şu an için biz o nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ormanın kenarından gelen ses güneş ışığı kadar sevgi doluydu ama çayırın üzerinde bir gök gürültüsü gibi patladı. Tayin! Dönüp baktık. Çiçeklerin bittiği yerde bir kadın duruyordu. Önce onu Pay sandım ama teni daha açık renk, saçları daha uzundu. Zaten Pay'e benzediği kadar karıma da benziyordu. Aynı yanak kavisi, aynı dört köşe çene. Bahar yeşili bir elbise giymiş, üzerine koyu zümrüt rengi bir pelerin almıştı. Pelerinin etekleri otlara değecek kadar uzundu. Biz bakarken o yaralı hayvana doğru koştu. Koca yaratık kıpırdadı, başını kaldırdı. Çiçeklerin ötesinden ona kırık bir homurtu yolladı. Kadın uçuşan yeşiller arasında onun yanına vardı, çömeldi, korkmadan dokundu ona. Koca sıratın üzerinde kadının elleri ufacık görünüyordu. ''Kalk şimdi!'' diye fısıldadı. Hayvan emre uymaya çalıştı, ayakları boş havayı tekmeledi. ''Korkarım kötü yaralanmış bayan.'' dedim. ''Herhalde yapabileceğiniz fazla bir şey yok.'' İşitmedi. Gözleri kapalıydı. Kendini o iri hayvanı sevmeye konsantre etmiş, yavaş yavaş okşuyordu onu. Derken birdenbire gözlerini açıp konuştu. ''Tayin, minik yavrum, kalk ayağa.'' Hayvan bir daha kükreyip sıçradı. Ayağa kalktı. Çevresinde otlar uçuşuyordu. Derin bir soluk aldı. Çiçekler arasındaki kadına tepeden baktı. Kadın da kalktı. Kollarını hayvanın boynuna sardı. Yaralarına dokundu. Omuzlarındaki kürkleri düzeltti. ''Budala tayin.'' dedi. ''Nerede senin aklın? Ölme zamanın gelmedi ki.'' Kurumuş kanlar yok olmuş, o egzotik postan toz gibi uçmuş, kadında kalanı silkelemişti. Koca yaratık o insana baktı. Bir an gözlerini kapadı. Burnunu onun omzuna sürttü. ''Sana kal derdim ama onu o aç yavrulara söyle. Hı? Haydi bakalım, yoluna koyul.'' dedi kadın. Bir ejderha homurtusu. Gitmek istemiyordu. ''Git, uçurumlara da dikkat et tayin. Dağ keçisi değilsin sen.'' Hayvan o dev başını ona çevirdi. Sonra silkindi. Zarif adımlarla çayırın üzerinde uzaklaşıp ağaçların arasına girdi. Kadın o gözden kayboluncaya kadar arkasından baktı. Sonra bize döndü. Rahat bir hali vardı. ''Yüksek yerlere bayılıyor.'' dedi. Hayvanın bu çılgınlığına razı olmak zorundaymış gibi. Heyecan duyuyor yüksek yerlerde. Her kayanın kendi ağırlığını taşıyamayacağını da anlayamıyor. Leslie, ''Ne yaptınız?'' diye sordu. Biz sandık ki durumu çok kötüydü. Biz de düşündük ki. Kadın döndü. Tepenin doruğuna yürüdü. Bize de kendisiyle birlikte gelmemiz için işaret etti. Hayvanlar çok çabuk iyileşir, dedi. Ama bazen bunu yapabilmek için biraz sevgiye ihtiyaçları olur. Tayin eski bir dosttur. Biz de eski dostuz herhalde, dedim. Bizi görebildiğinize göre öyle olmalı. Kimsiniz siz? Biz yaklaşırken o bizi süzdü. Şaşırtıcı güzellikte bir yüzü vardı. Gözleri pelerininden daha yeşildi. İkimizi bir anda lazer hızıyla inceledi. Gözlerinin bebekleri hızla bir sola bir sağa kayıyordu. Ruhumuzu çabucak okur gibiydi. O gözlerdeki zeka, hiç sahtelik yok, hiç korunma yoktu bu kadında. Sonra gülümsedi. Sanki bir şeyler bir anda anlam kazanmış gibi. Leslie Richard, dedi. Benim adım Maşara. Bizi nasıl tanıyabilirdi? Nerede karşılaşmıştık? Bu yerdeki önemi neydi bu kadının? Bu yer onun gözünde ne kadar önemliydi? Sorularım bulanıklaştı. Buradaki görünmez uygarlık nasıl bir şeydi? Değerleri nelerdi? Bu insan kimdi? Ben kendi boyutumda sizim, dedi düşüncelerimi işitmiş gibi. Burada sizi tanıyanlar Maşara diye çağırır. Nedir bu boyut, diye sordu Leslie. Nerede bu yer, ne zaman? Kadın güldü. Benim de size soracak sorularım var. Gelin. Çayırın ucunun hemen ilerisinde dağ kulübesinden büyük olmayan bir ev vardı. Kaya üzerine harçsız kurulmuştu. Taşlar öyle bir biçimde yontulup üst üste yerleştirilmişti ki aradan bir iskambil kağıdı sokmaya olanak yoktu. Pencerelerde cam olmadığı gibi kapısı da yoktu evin. Bahçesinde tombul yer kuşlarından bir grup tek sıra halinde yürümekteydi. Tüylü bir yaratık bir ağaç dalında yatıyordu. Kıvır kıvırdı postu. Yüzünde haydut maskesi var gibiydi. Bir an gözlerini açtı. Bizim yaklaşmamıza baktı. Tekrar uyudu. Maşara bizi içeriye davet etti. Kapı sayılan boşluktan önce kendisi girdi. Pencere yanında saman ve yapraklardan yapılmış halı gibi yatağın üzerine yatmış genç bir lama gördük. Uyuyordu ama biz gelirken kulaklarını bize doğru çevirecek kadar bir ilgi gösterdi. Ne var ki merakı ayağa kalkmasına yetmedi. Küçük evde soba, ocak, yatak yoktu. Bu insan ne yiyor ne de uyuyor gibiydi. Ama yine de sıcak ve yumuşak bir güven duygusu vardı bu evde. Bana tahmin et deseler Maşara ormanın iyi yürekli perisi olmalı derdim. Bizi bir masanın başındaki kerevetlere götürdü. Masa pencerenin önüne konmuştu. Ağaçları, çayırı, aşağıdaki vadiyi görüyordu. Benimki sizinkine paralel bir mekan zaman, dedi kadın. Ama tabii bunu biliyorsunuz. Farklı gezegen, farklı güneş, farklı galaksi, farklı evren. Aynı şimdi. Maşara, dedi Leslie. Burada korkunç bir şey mi oldu uzun zaman önce? Düşüncesini yakaladım. Yer üzerindeki çizgiler. Gezegenin bomboş kalması. Yoksa Maşara bir zamanlar bu yeri yöneten bir uygarlığın son sağ kalan kişisi olabilir miydi? Değişik benliğimiz... Hatırlıyorsunuz, dedi. Ama gezegeni ta deniz tabanından stratosfere kadar mahveden bir uygarlığın ortadan kalkması kötü bir şey mi? Bir gezegenin kendini iyileştirmesi kötü mü? İlk defa olarak kendimi rahatsız hissettim bu yerde. Son günlerin nasıl olduğu gözümün önüne geldi. Çığlıklar, acılar, ölüm. Herhangi bir hayatın yok olması iyi bir şey mi? Dedim. Yok olmak değil, dedi bana. Değişmek. Bazı benlikleriniz de o toplumu seçmişlerdi. Öyle bir hayatı seven benlikleriniz. Her şeyi değiştirmek için deli gibi uğraşan benlikleriniz. Bazıları kazandı, bazıları kaybetti. Hepsi öğrendi. Ama gezegen kendini toplamış, dedi Leslie. Şu haline bak. Irmaklar, ağaçlar, çiçekler. Çok güzel şimdi. Gezegen kendini topladı. İnsanlar toplayamadı. Bakışlarını uzağa çevirdi. Bu insanda ego yoktu, tevazu yoktu, yargılama yoktu. Yalnızca olup bitenin gerçeği vardı. Lama ayağa kalktı, yavaşça kapıya doğru ilerledi. Evrim uygarlığı bu gezegenin bekçisi yapmıştı. 100 bin yıl sonra bekçi evrimin yardımcısı değil yakıcısı oldu. Tedavicisi değil asalığı oldu. O zaman evrim de armağanını geri çekti. Uygarlığın yanından geçip gezegeni zekadan kurtardı. Sevgiye teslim etti. Bu senin işin mi Maşara, diye sordu Leslie. Gezegenleri kurtarmak mı senin işin? Kadın başını evet demek istercesine salladı. Bunu kurtarmak. Ben gezegen için sabır ve koruma, merhamet ve anlayışım. Eski insanların kendilerinde buldukları en yüce hedefler benim. Birçok bakımdan güzel bir kültür, yetenekli bir toplum. Sonunda ihtirasına ve kısır görüşlülüğüne teslim olup tuzağa kısıldı. Ormanlarını mahvedip çölleştirdi. Toprağın ruhunu maden kuyuları ve atıklar yoluyla tüketti. Havasını ve okyanuslarını kirletti. Toprağını radyasyon ve zehirlerle kısırlaştırdı. Değişmek için milyon kere milyon şansı vardı. Oysa kullanmadı. Yeri kazıp birkaç kişi için lüks sağladı. Diğerlerine iş bulmuş oldu. Hepsinin çocuklarına da mezar hazırladı. Sonunda çocuklar razı olmadı ama çocuklar çok geç gelmişti. Koskoca bir uygarlık nasıl olur bu kadar kör olabilir diye sordum. Senin şimdi yaptığın, sen bir cevap bulmuşsun. Bana döndü. Katıksız sevgi. Cevap bulmuş değilim Richard dedi. Cevap benim. Bir süre sessizlik oldu. Güneşin ucu ufka dokundu ama karanlığın basmasına çok vardı daha. Leslie, ötekilere ne oldu diye sordu. Son yıllarda iş işten geçtiğini gördüklerinde hiperkondik süper kompütürler yaptılar. Belli yerlere bizi yerleştirdiler. Gezegeni onarmasını öğrettiler bize. Sonra bizi dışarı çıkarıp serbest bıraktılar. Artık soluyamadıkları havayı iyileştirmemizi istediler. Bu son hareket. Gezegenden özür dileme hareketi. Bize kurtarabildiğimiz yaban yaşamını kurtarma olanağı verdi. Gezegen onarıcı ekologlar diyorlardı bize. İsim taktılar, kutsadılar bizi. Sonra hep birlikte dışarı, eskiden ormanların olduğu yerdeki zehirin içine çıktılar. Gözlerini yere indirdi. Ve gittiler. Ağzından çıkan kelimelerin yankısını dinledik. Bu kadının dayanmak zorunda kaldığı yalnızlığı ve umutsuzluğu düşündük. Öyle rahat söylemişti ki bu sözü. Maşara dedim. Seni yaptılar mı dedin? Kompüter misin sen? Güzel yüz bana döndü. Beni kompüter diye tanımlamak mümkün dedi. Sizi de öyle. Benliğimin bir bölümü biliyordu. Daha sorarken biliyordu. Büyük gerçeği gözden kaçırmakta olduğumun, onun kim ve ne olduğunu anlayamadığımın farkındaydım. Peki sen, Maşara, sen sağ mısın? Bunu imkansız mı buluyorsunuz diye sordu. İnsaniyet ister karbon atomları arasından parlasın, ister silikondan, ister galyumdan. Bir şey fark eder mi? İnsan olarak doğmuş varlık var mıdır? Elbette, en aşağılık olanlar, mahvedenler, katiller bile insan dedim. Onları sevmeyebiliriz ama insan onlar da. Başını iki yana salladı. İnsan bir hayat ifadesidir. Işık getirmek, dokunmayı seçtiği herhangi bir boyutta sevgi yansıtmak için var olan bir hayat. Hangi biçime girmeyi seçerse seçsin, insanlık fiziksel bir tanım değildir. Richard, ruhsal bir amaçtır. Bize verilen bir şey değil, bizim kazandığımız bir şeydir. Bu benim için şaşırtıcı bir düşünceydi. Bu yerin trajedisinden doğmuş bir şeydi. Maşarayı makine olarak görmeyi, kompüter saymayı ne kadar uğraşırsam uğraşayım başaramadım. Yaşamını tanımlayan şey bedeninin kimyası değil, sevgisinin derinliğiydi. Ben herhalde halka insan demeye alışkınım dedim. Belki bu konuyu yeniden düşünmende yarar var dedi. İçimdeki hilkat garibelerine meraklı yanım, kadına yeni etiketinin sisleri arasından şaşkın şaşkın bakıyordu. Bir süper kompüter, onu sınamak zorundaydım. 13.297'yi 2,23759001'in karesine bölersen ne çıkar? Bilmem şart mı? Başımı evet diye salladım. İçini çekti. 2462,40724028482806398081. Kaç basamaklı istiyorsun? Şaşılacak bir şey dedim. Uydurmadığımı nereden biliyorsun? Dedi alçak sesle. Özür dilerim. Mesele şu. Senin görünüşün o kadar... Son bir test ister misin? Diye sordu. Leslie uyarmak isteyen bir sesle Richard dedi. Kadın karıma teşekkür eden bakışlarla baktı. Hayatın nihai testi nedir biliyor musun Richard? Hayır. Arada her zaman bir sınır çizgisi vardır. Benim bir soruma cevap verir misin? Elbette. Gözlerimin içine baktı. Ormanların iyilik perisi olabileceklerden korkmuyordu. Söyle bana dedi. Ben şu anda ölsem ne hissederdin? Leslie'nin soluğu boğazına tıkandı. Ben ayağa fırladım. Hayır. Yüreğime bıçak saplanır gibi oldu. Farklı benliğimizin en yüce sevgisinin kendini yok etmeyi seçmesi, bize yok olan hayatını hissettirmek için bu yola gitmesi içimde panik yaratmıştı. Maşara, hayır. Bir çiçek kadar hafif yere düştü. Kıpırdamadan yattı. Ölü gibi hareketsizdi. Güzel yeşil gözlerinde hayat yoktu. Leslie ona koştu. İnsanın ruhu kompüterin ruhuna koşuyor. Onun az önce o sevdiği koca kediyi iyileştirdiği gibi iyileştirmeye çalışıyordu onu. Leslie konuştu. Peki, tayinli yavruları ölse, ormanlarla denizler, sevmen için sana verilen bu gezegen seninle ölse, sen nasıl hissederdin Maşara? Biz senin hayatına nasıl değer veriyorsak, sen de onların hayatına değer veriyor musun? Yavaş, çok yavaş. Hayat geri döndü. Güzel Maşara kıpırdadı. Başka bir zamandan gelen kardeşine bakmak üzere döndü. Birbirinin aynasıydı ikisi. Ayrı dünyalarda parıldayan aynı gururlu değerler. Maşara doğrulup otururken sizi seviyorum dedi. Hiçbir zaman sevmediğimi düşünmeyin. Leslie gülümsedi. Gördüğüm en hüzünlü gülümseme. Gezegenini görünce sevmediğini nasıl sanabiliriz? Seni sevmezsek kendi dünyamızı nasıl sevebiliriz sevgili bekçi? Gitmeniz gerek dedi Maşara. Gözleri kapalıydı. Sonra fısıldadı. Lütfen hatırlar mısınız? Karımın elini tutup başımı evet diye salladım. Leslie, her yıl ektiğimiz ilk yeni çiçekleri, ilk yeni ağaçları Maşara için ekeceğiz dedi. Lama yavaşça kapının boşluğundan geçti. Kulakları öne bükülmüş, gözleri koyu renkte. Kadife burnu yuvası saydığı kadına kaygıyla uzanmıştı. Son baktığımızda ormanların iyi perisi kollarını Lama'nın boynuna sarmış, ona sıcak bir güven duygusu sunuyordu. Küçük ev fışkıran suların ve güneş ışığının arasında kayboldu. Grovley yine desenin üzerinde havalandı. Ne tatlı bir insan dedim. Tanıdığım en şeker insanlardan biri Kompüter çıktı. 14. Maşara'nın sevgisinin sıcaklığı içimde uçarken gözümüzün önünde hala o güzel gezegenin hayalleri oynaşıyordu. Kendimizinkinden başka dünyalarda dostların olması ne kadar da doğru ve iyi geliyordu insana. Araştırmalarımızın bir kısmı sevinç, bir kısmı dehşet getiriyordu ama öğrenme grafiğimiz yukarıya doğru tırmanmaktaydı. Birçok şeyler görmüş, birçok duygular hissetmiştik. 100 ömür boyu yaşasak hayal edemezdik bunları. Devam etmek istiyorduk. Biraz ileride desenin rengi açık pembe oldu. Yollar altta altın gibi parıldadı. Bu renklere dokunmak istediğimi bilmek için sezgiye falan ihtiyacım yoktu. Leslie'ye baktım. Başıyla evet dedi. Her şeye hazır mısın? Sanırım. Korkan bir yolcu gibi görünüyordu gözüme. Kollarını çaprazlamış, dirseklerini dayamıştı. Fışkıran sulardan kurtulduğumuzda kendimize pilot kabininden çıkmamış bulduk. Suların üzerinde tembel tembel dolaşıyorduk. Burası okyanus değildi. Alttaki desende kaybolmuştu. Bir dağ gölünde gezinmekteydik. Sular altımızda duru ve parlaktı. Güneş kumlarda oyunlar yapıyordu. Biraz öyle gezindik, anlamaya çalıştık. Leslie dedim. Burası benim suya iniş antrenmanları yaptığım yer. Hayley Gölü. Desenden çıktık. Karım bunun doğru olmadığını belirtecek bir işaret aradı. Emin misin? Oldukça eminim. Tekrar bakındım. Soldaki dik yamaç ormanlık, karşıda alçak ağaçlar. O ağaçların ötesinde vadi başlıyor olacaktı. Yaşasın dedim ama sesim kof çıktı. Hem bunu tek başıma söylemiştim. Leslie'ye döndüm. Yüzü hayal kırıklığı yansıtmaktaydı. Yo, biliyorum, sevinmem gerekir ama öğrenmeye daha yeni başlıyorduk. Anlamamız gereken o kadar çok şey vardı ki. Hakkı vardı. Ben de sanki bana karşı hile yapılmış gibi hissediyordum. Sanki sahnedeki oyun bitmeden ışıklar sönmüş, aktörler çekip gitmişlerdi. Su kızağını indirdim, pedala bastım, kıyıya gitmeye hazırlandım. Birden Leslie'nin soluğunu tuttuğunu hissettim. Bak diye gösterdi. Döndüğümüzde tam sağ kanat ötesinde kumların üzerinde duran Martin deniz kuşunu gördük. Aha dedim. Tamam işte anladım. Herkes burada antrenman yapıyor. Yuvamıza döndüğümüz belli. Gazladım. Bir fısıltı sesiyle gölün üzerinden öteki deniz uçağına doğru ilerledik. Hiçbir yerde hareket yoktu. Hayat izi de yoktu. Motoru kapattım. Son birkaç metreyi sessiz aldık. Burun kumlara yumuşacık sürtündüğünde öbür uçakla aramız 60 santim kadar ancak vardı. Pabuçlarımı çıkardım. Bileklerime kadar gelen suya bastım. Leslie'nin uçaktan inmesine yardım ettim. Sonra uçağımın burnunu kaldırıp kumlara doğru 30 santim kadar daha çektim. Ben demiri atarken Leslie de öbür uçağa doğru yürüyordu. Hey! Diye seslendi. Merhaba! Kimse yok mu? Diyerek yanına geldim. Leslie cevap vermedi. Öbür uçağın yanında duruyor, pilot kabininin içine bakıyordu. Deniz uçağı Growlin'in ikiziydi. Bizim yarattığımız kar beyazıyla gökkuşağı renklerine boyanmış, gövdesine aynı desen yapılmıştı. Kabinin döşemeleri aynı renk, aynı kumaştandı. Yerde aynı halı vardı. Siperliklerine, ön paneldeki etiketlere kadar hepsi bizim kendi tasarımımızdı. "Rastlantı mı?" diye sordu Leslie. "Tıpkı Growly gibi bir ikinci deniz uçağı mı?" "Çok garip, çok garip." Uzanıp motora dokundum. Hala sıcaktı. "Aa!" dedim. Esrarlı bir şeyle karşılaşmışım gibi bir duygu geliyordu içime. Leslie'nin elini tuttum. Birlikte kendi uçağımıza doğru ilerledik. Karım yarı yolda durup geri döndü. "Şuna bak, hiç ayak izi yok. Bir tek bizimkiler. İnsan iniş yapar, uçaktan iner, ortadan kaybolur. Ama bütün bunları yaparken hiç ayak izi bırakmaz olur mu?" İki Growlin'in arasında şaşkın duruyorduk. "Yuvamıza döndüğümüzden emin misin?" diye sordu. "Sanki hala desenin bir yerindeymişiz gibi geliyor." "Hayley Gölü'nün kopyası mı?" diye sordum. "Biz hala hayal etsek kendimiz nasıl ayak izi bıraktık?" "Hakkın var. Hem desenin bir yerine inmiş olsak kendi başka kimliklerimize rastlardık." Bir an sessiz durdu. Şaşkın gözlerle öteki deniz kuşuna baktı. "Hala desendeysek bu bir test olabilir," dedim. "Burada kimse yok gibi göründüğüne göre bize öğretilecek ders belki burada oldukları ama başka biçimde olduklarıdır. Biz kendimizden ayrılamıyoruz. Kendimizi yalnız sanmadıkça asla yalnız değiliz." 8 metre kadar ileride bir kızıl lazer parladı. Beyaz blue jean ve bluz giymiş olan kızıl derili kimliğimizi gördük. "Sizi niye seviyorum?" "Hatırladığınız için," diyerek bize kollarını uzattı. "Pay!" Karım onu kucaklamak üzere koştu. "Burası ister desende olsun, ister olmasın, biz burada hayalet değildik." Gerçekten kucaklaştılar. "Seni görmek ne güzel," dedi Leslie. "Nerelere gittiğimizi dünyada tahmin edemezsin. En güzel ve en kötüleri. Ah Pay, sana anlatacak öyle çok şeyimiz var ki, bilmemiz gereken de öyle çok şey var ki." Pay bana döndü. "Döndüğüne sevindim," diyerek ben de kucakladım onu. "Niçin bu kadar ani gittin?" Gülümsedi. Suyun kenarına kadar yürüyüp kumlara bağdaş kurdu. Oturdu. Yanındaki kumları pat pat okşadı. Bize de oturmamızı işaret etti. "Çünkü neler olacağından hemen hemen emindim," dedi. "Birini sevdiğiniz zaman onun öğrenmeye ve büyümeye hazır olduğunu bildiğiniz zaman serbest bırakmalısınız onu. Benim orada sizinle seçimleriniz arasında bir kalkan gibi var olduğumu bilirseniz nasıl öğrenebilir, deneyimlerinizi nasıl hissedebilirdiniz?" Gülümseyerek bana döndü. "Bu gerçekten değişik bir Hayley Gölü, onun kopyası," dedi. "Deniz kuşu gırgır olsun diye. Bana uçmayı ne kadar sevdiğimi hatırlattınız. Ben de sizin Growlin'in ikizini yaptım. Biraz egzersiz yapayım ve sizi bulayım diye yola koyuldum. Sürpriz oldu değil mi? Hele tekerler üstüne suya inişim." Duyduğum dehşeti gördü. Elini kaldırdı. "Tam zamanında uyandım. Suya değmeden bir saniye önce. Deniz uçaklarında en tecrübeli olan benliğime sığındım. Sen o anda tekerler yukarı!" diye bağırdın. "Sağ ol." Leslie'nin omuzuna dokundu. "Kumda iz bırakmadığımı görmen büyük gözlemci olduğuna işaret ediyor. O size kendi yolunuzu seçmenizi hatırlatmak içindi. Kendi içinizden gelen doğruluk duygusunu izleyin. Başkasınınkini değil. Ama bunu zaten biliyorsunuz." "Ah Pay," dedi Leslie. "En yüksek doğruluk duygumuzu nasıl izleriz? Böyle bir dünyada yaşarken Ivan'la Tatiana'yı tanımış mıydın?" Pay başını evet dercesine salladı. "Bayıldık onlara," dedi Leslie. Sesi duygudan çatlıyordu. "Ve onları öldürenler de Amerikalılardı, Pay. Bizdik." "Siz değildiniz hayatım.